31. ayrım, sayfa 405. Çoğulcu demokrasiyi askıya alarak sayısal çoğunluğa dayalı mutlak iktidar istemek, otoriter ve totaliter bir rejime özenmektir. Bu, siyasi iktidarın ailelerin yatak odalarına kadar girmesini, spor kulüplerinden meslek örgütlerine ve sendikalara kadar her örgütlü yapıyı ele geçirmesini meşru görmektir. İktidarın gücünü kutsayan, hizmet makamlarını vatandaşın üstünde gören hiçbir baskıcı yönetim kalıcı olamaz. Hiçbir otoriter ve totaliter rejim, insanın doğasındaki özgürlük tutkusu karşısında kalıcı olamamıştır. Ancak hüküm sürdükleri dönem boyunca telafisi çok güç zararlar vermişlerdir. Tarihin tekerrür ettiğini söyler dururuz. Oysa tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün ise, milletin her ferdi, vatanın her köşesinde eşit vatandaş olma hakkına sahiptir. Ülkenin etnik kökene veya mezhebe göre bölgelere ayrılması, o bölgede çoğunlukta olmayan diğer etnik veya mezhepsel gruplardaki kişileri kaçınılmaz olarak fiili azınlıklar konumuna düşürür. Bu da eşit vatandaşlık ilkesine aykırıdır. Tarihte üniter devletten, özerk devletlerden oluşan bir yapıya geçip de parçalanmamış veya parçalanma sürecine girmemiş hiçbir devlet yoktur. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, her bireyin eşit vatandaşlık hakkının güvencesidir. Her türlü etnik, dinsel, mezhepsel unsurların dışında tanımlanan milletimizin gücü birlikteliğimizdedir. Bunu asla unutmayalım, unutturmaya çalışanlara izin vermeyelim. Devletler arasında dostluklar veya düşmanlıklardan ziyade tarihten bugüne taşınan ilişkiler ve bu ilişkileri tanımlayan milli menfaatler geçerlidir. Her devlet kendi milli menfaatini korumakla yükümlüdür. Bir devletin milli menfaatlerini koruyacak donanımda olması için milli devlet olması zorunludur. Karşı devrimciler ve onların bilinçsiz destekçilerinin darbeleriyle ağır yara almış olan milli savunma ve milli eğitim, milli devletin taşıyıcı sütunlarıydı. Bu yüzden dış politikada batağa saplandık. Bu yüzden içeride parçalanma tehlikesi yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve istisnasız her vatandaşımızın üstün menfaati, milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasındadır. Bu bütünlüğün korunması konusunda kararlılığın gösterilmemesi durumunda başka devletler kendi milli menfaatleri çerçevesinde farklı pozisyonlar alır. Burada öncelikle sorgulanması gereken o devletlerin niçin kendi milli menfaatlerini korudukları değil, bizim kendi milli menfaatlerimizi niçin korumadığımız, hatta kendi elimizle acımasızca temel kurumlarımızı niçin yok etmeye çalıştığımız. Milli menfaatlerimizin korunmasında başka devletlerden medet umamayız. Çünkü her devlet kendi milli menfaatini üstün tutar. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi, milli menfaatlerimizi başka devletlerin milli menfaatlerini ihlal etmeden kararlılıkla ve saygınlıkla korumamızı sağlayan temel ilkedir. Cumhuriyetle hesaplaşırken bu kuruluş ilkesini pasif dış politika diyerek küçümseyenler ülkemizi büyük belalara soktular. Onların vahim yanlışlarının bedelini devletimiz, milletimiz, evlatlarımız hep birlikte ödemekteyiz. Yanlıştan bir an önce dönülmesinin zamanı artık geldi. Yurtta ve dünyada barış için ülkemizde herkesin eşit vatandaşlık paydasında buluşturulması, herkesin hukuki güvenlik hakkına sahip kılınması, sosyal devletin şefkatli elinin herkese bir lütuf olarak değil, bir hak olarak uzanması, emekçinin emeğinin karşılığını alması, hiçbir vatandaşımızın ülkenin hiçbir köşesinde kendini azınlık olarak hissetmemesi, azınlık muamelesi görmemesi, devletimizin başta komşu devletler olmak üzere hiçbir devletin toprak bütünlüğüne kastetmemesi gerekiyor. Şahsiyetli bir dış politikayı kucaklayıcı bir iç politikayla harmanlamalı, hiçbir komşumuza tehdit oluşturmamalı, milli menfaatlerimizi üstün tutan doğru stratejileri devlet yönetimine hakim kılmalıyız. Ülkemizde bazı bölgelerde yaratılmış olan etnik veya mezhepsel ayrılıklar yakın geçmişimizde ne yazık ki on binlerce canımıza mal oldu. Bugün siyasi iktidarın sorumsuz, kışkırtıcı, kutuplaştırıcı, bölücü söylemlerinin de etkisiyle tehlikeli bir çatışma aşamasına geldik. Çatışmanın bölgeler dışına taşıp özellikle büyük şehirlerde sokak sokak, mahalle mahalle yayıldığını görüyoruz. Rüzgar eken fırtına biçer. Komşularına karmaşa ihraç eden kendi kamu düzeninin de bozulmasına neden olur. Ülkemizde bir şekilde yerleştirilen 2 milyon civarında Suriyeli vatandaşının yarattığı korkunç boyutlardaki sorunların 6-7 Ekim 2014 tarihinde yaşanan kalkışma girişimi benzeri olayların şehirlerimizde muhtemelen yuvalanmış olan vahşi terör örgütü IŞİD'in patlamaya hazır bombalar benzeri hücrelerinin palazlanarak devlete kafa tutmaya başlamış bölücü terör örgütünün bu aşamaya gelmesinin ardında siyasi iktidarın mezhepçi dış ilişkileri tek yönlü bakış açısıyla yorumlayan ve yeni Osmanlıcılık hayalleriyle bezenmiş dış politikası var. Bu çöküşü destekleyen devletin taşıyıcı kurumlarının liyakat sisteminden uzak partizanlığı esas alan atamalarla güçten düşürülmüş olması. İşte Cumhuriyet devrimlerini ve yurtta barış, dünyada barış ilkesini küçümseyerek Cumhuriyet'le hesaplaşmaya kalkışanların ülkemizi getirdiği nokta. Köklerimizden gelen değerlerimizi bugünün bilimsel gelişmeleri ve özgürlük anlayışıyla birleştirerek bu karanlık tablodan çıkacağız. Peki karamsar mıyız? Asla. Bizim hayatımızda umutsuzluğa yer yok. Umutsuzluk Polatlı'ya dayanmış düşmana doğa tepeden bakıp bir an bile yılgınlığa kapılmayan atamıza, atalarımıza en büyük saygısızlık olur. Elbette karanlıkları aydınlığa kavuşturacağız. Hep birlikte başaracağız. Bizim kullanmayı tercih ettiğimiz ifade, savaşan tarafları akla getiren ve terör örgütünü devletin karşısında eşit bir taraf statüsüne yükselten barış süreci değil. Biz toplumu refaha ve hukuki güvenliğe kavuşturup bireyleri birbiriyle kucaklaştırmayı sağlamayı amaçlayan toplumsal barış ifadesini kullanıyoruz. Savaşan tarafların barışmasından söz edildiğinde bilinsin ki bu kalıcı olmaz. Çünkü bu durumda çözüm diye ortaya konulan genellikle çok bölgeli, çok devletli, çok milletli federasyon ya da konfederasyondur. Böyle bir yapılanmanın Türkiye'nin her bölgesinde sonu bilinmez kanlı çatışmalara ve eninde sonunda parçalanmaya yol açacağını görmemek imkansız. Yeter ki gözümüzü açalım. Kürt sorununa insan hakları ve demokrasi cephesinden yaklaşmalıyız. Ancak bu şekilde en doğru, en kucaklayıcı, ülkemizin her yerinde kabul görecek, güven verecek çözümleri üretebiliriz. Toplumsal barış dediğimizde ise aynı vatan üzerinde yüzyıllardır birlikte yaşayan ve geleceği de birlikte yaşamak isteyen vatandaşlarımızın haklarının, özgürlüklerinin, hukuki güvenliklerinin ve refahlarının kalıcı olarak nasıl sağlanacağının çözümleri var. İlgili her vatandaşın ve her toplumsal kesimin karşılıklı güven vererek ve güven duyarak adım atmasının sağlanması halinde bugün çetrefilli görünen bütün sorunları çözebileceğimize yürekten inanıyorum. Karşılıklı güvenin geleceği birlikte inşa etme ülküsüyle yani millet olma bilinciyle doğru orantılı olduğunu unutmayalım. Öyleyse ırkçı ve mezhepçi yaklaşımları toptan reddederek, hak ve özgürlüklerden korkmayarak millet olma bilincimizi güçlendirmek, böylece ortak ülkeler etrafında birleşmek, Kürt sorununun çözülmesi için vazgeçilmez şarttır. Başka bir anlatımla millet olmaktan vazgeçerek değil, birbirimize daha da sıkı kenetlenerek sorunlarımızı çözebiliriz. Çözüm bize gösterildiği gibi karmaşık veya zor değil. Çözümün ilk adımı bir bebeğe bakınca Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Laz, Müslüman, Hristiyan, Ezidi, Sünni, Alevi, Nusayri görmek yerine onu bir evlat olarak bağrımıza basmak. Merkezimizde insan vardır bizim. Kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa karşı hep birlikte direniriz. Zorda kalan vatandaşlarımıza hep birlikte yardım elimizi uzatırız. Sorunları istismar ederek birliğimizi bozmak isteyenlerin kullandıkları araçları böylece etkisiz kılarız. Her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru olan 76 milyon vatandaşımız bölünmek istemiyor. Orta Doğu'da gördüğümüz kanlı iç savaşlara sürüklenmeye asla razı değiliz. Hepimizin istediği refah ve güven içinde eşit vatandaşlar olarak birlikte yaşamak. Türk milletinin millet olma bilincini tazeleyerek güçlü bir silkinişi gerçekleştireceği aydınlık günlerin arifesindeyiz. Bilelim ki anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk 3 maddesini değiştirmeye teşebbüs etmek, adı Türkiye Cumhuriyeti olarak korunsa bile eşit vatandaşlık paydasını reddeden başka bir devlet ve başka bir rejim kurmaya kalkışmaktır. Bu niyet bizi karanlık bir geleceğe sürüklemektedir. Cumhuriyete baş koymuş bizlerin buna izin vermemiz mümkün değildir. Biz hiçbir zaman eskiye özenmekten söz etmiyoruz. Geçmiş uygulamalardan ve bugünün yanlışlarından ders alarak aydınlık bir geleceği birlikte inşa etmekten söz ediyoruz. Düne öykünerek pırıltılı bir gelecek inşa edilemeyeceği gibi bugünün yanlışlarına, dünün yanlışlarını mazeret göstererek de bir adım gelişme sağlanamaz. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin bizlere verdiği görevi hatırlayarak açıkça ortaya koyalım. Biz 10. yıl marşını 100. yılda da aynı heyecanla söylemeye devam edeceğiz. Ancak 10. yıl marşının sermayesini yemeye devam etmeyeceğiz. El birliğiyle 100. yıl marşımızı besteleyeceğiz. Ülkemizin en değerli varlığı insanlarımızdır. Sistemlerini, insan potansiyellerini en üst düzeyde kullanmayı esas alarak planlamayan devletler çağdaşlık yarışında başarısız olur ve başka devletlerin fiili sömürgelerine dönüşür. Fırsat eşitliği, eşit vatandaşlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Devlet, her vatandaşına fırsat eşitliği sağlamalı, kaliteli bir eğitim almasının önünü açmalıdır. Zekası veya yeteneği ile üstün potansiyele sahip olan bireyleri keşfetmeli ve özel eğitime tabi tutmalıdır. Engelli bireyleri toplumsal hayata dahil etmeli, önlerine çıkarılan yapay engellerin tamamını kaldırmalıdır. Emeğin kutsallığının ihlal edilmesini önlemeli, işçinin alın terinin karşılığını elde etmesini güvence altına almalıdır. İşçinin sağlığının korunması, güvenliğinin sağlanması için üzerine düşen bütün tedbirleri almalıdır. İş kazaları işçinin kaderi değildir. İş kazası denilen katliamların pek çoğu gerekli önlemleri almanın maliyetini yüksek bularak işçilerin canı üzerinden kâr etme acımasızlığıdır. Devlet gibi devlet buna çare bulmalıdır. Yöneticiler sömürge düzenine evet demişler ise her kazaya bu işin fıtratında var diye yaklaşırlar. Deveyi sağlam kazığa bağlamayı nedense hep unuturlar. İşin esası şudur. Devlet yönetimine bilim değil, boş vermişlik hakim olmuşsa, layık olanın hak ettiği makama yükseltilmesi anlamına gelen liyakat sistemi çökmüşse, iktidardaki siyasi partinin destekçilerinin devlet kadrolarına yerleştirilmesi anlamına gelen partizanlık almış başını yürümüşse, tel tel dökülmeye devam ederiz. Demokrasiden vazgeçerek kalkındığını sanan toplumlar bir de bakarlar ki üretmeyen, sadece tüketen, borç alarak borç çeviren sömürge toplumlarına dönüşmüşler. Devlet yatırımı dolayısıyla iş ve istihdam yaratılmasını teşvik etmelidir. Mülkiyet hakkını korumalıdır. Yatırımcıyla emekçinin karşı karşıya değil, birlikte başarmaları için gerekli ortamı oluşturmalıdır. Sosyal devletçilik de vatandaşını sarıp sarmalamalıdır. Her vatandaşının milletin bir ferdi, devletin bir vatandaşı olduğu için güven ve gurur duymasını sağlamalıdır. Ancak böyle bir ortamda vatandaşlar maddi ve manevi varlıklarını geliştirme imkanını bulabilirler. Kalkınmanın yolu demokrasiden geçer. Demokrasi yoksa ayrıcalıklı küçük bir kesim halkın üzerine basa basa zenginleşir. Halk da fakirleşir. Doğal kaynaklarımız, zenginliklerimiz ve insanlarımız birileri daha da zengin olsunlar diye sömürülür. Eğitimin amacı sorgulayan, kula kulluk etmeyen, araştıran, araştırıp bulduğu doğruları ne pahasına olursa olsun savunan, doğruya doğru, yanlışa yanlış derken bundan ne fayda elde edeceğinin hesabını yapmayan, hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu bilen, fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür nesiller yetiştirmektir. Çocuklarımızın zihinlerini hurafelerle değil, bilimsel bilgilerle işlemeli, sanatla yoğurmalıyız. Çocuklarımıza insan sevgisi, sorumluluk bilinci, milli değerler kazandırmalı, özgüven sahibi olmalarını sağlamalıyız. Bilim ve sanat, çağdaş toplumun iki kanadıdır. Biri eksik olursa toplum yükselemez. Kendine layık görülen ne ise onunla yetinmek zorunda kalır. Çocuklarımızı her türlü ayrımcılığın yanlışlığı konusunda bilinçlendirmeli, haklarını savunmayı ve başkalarının haklarına saygı duymayı öğretmeliyiz. Hakkını arayan bir çocuk evde ve okulda asla cezalandırılmamalı, tam aksine teşvik edilmeli. Zorunlu eğitim anaokulundan başlamalı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi kesintisiz ve tamamı örgün olmalı. Lise eğitimi örgün hale getirilmez ise çocuk yaşta evlendirmelerin ve çocuk işçiliğinin önüne geçemeyiz. Paha biçilmez değerlerimiz çocuk yaşta heba olur gider. Okul sayısının, kreşlerin ve anaokullarının arttırılması, sınıfların öğrenci sayısının düşürülmesi hem eğitim-öğretim kalitesini arttıracak hem bir türlü atanmayan öğretmenlerin sorunlarını çözecektir. Elbette her öğretmenin mümkün olduğunca kendi branşında değerlendirilmesi kaynak israfını da önleyecektir. Bunun için ihtiyacımız olan öğretmenlerin değerini bilmek ve doğru planlama yapmaktan ibaret. Türkiye'nin gücü şehirlerimizin her yerine en lüks binalar yapmaya yettiğine göre okul ve sınıf yapmaya haydi haydi yeter. Köylerde ve kasabalarda yaşayan çocuklarımızı sosyal hayata katacak modelleri köy enstitüleri tecrübemizden yararlanarak geliştirebiliriz. Kırsal kesimde yaşayan aileler şehirlere göç etmeksizin çocuklarının mümkün olan en iyi eğitimi almasını sağlayabilmeli. Şehirde, köyde, Türkiye'nin her yerinde her çocuğumuz eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanır hale gelmeli. Her çocuk ayrıcalıklıdır. Aydınlık bir gelecek için ülkemizin her yerinde keşfedilmeyi bekleyen yetenekli binlerce çocuğumuzu eğitmeli ve başarmaları için her imkanı seferber etmeliyiz. 21. yüzyılın sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri eğitimde engellerin kolaylıkla kaldırılmasını sağlayacaktır. Ülkenin en yetkin uzmanlarının iletişim teknolojileri sayesinde Türkiye'nin en ücra köşesindeki okullara bile ulaşarak ders vermesi, çocukların sorunlarını cevaplaması bugünün teknolojisinde öylesine mümkün ki. Bütün yapmamız gereken hayal etmek ve çalışmak. Yeter ki çocuklarımızı eğitmenin bir varoluş mücadelesi olduğunu kavrayalım. Farklı illerdeki toplu açılışları, siyasi propaganda amacıyla aynı anda Türkiye'nin her yerine ileten teknolojiyi beceriyle kullanabildiğimize göre bu tecrübemizden eğitim alanında da yararlanabiliriz. Eğitimde en çağdaş bilimsel yöntemler uygulanmalıdır. Türkiye en iyisine layıktır. Temel yöntem öğrencinin araştırarak, sorgulayarak kendinin öğrenmesini sağlamak olmalı. Başkalarının doğrularını ezberleyen biri o doğruları kolaylıkla bir başkasının doğrularıyla değişebilir. Kendi doğrularına kendi çabasıyla ulaşan biri onlar için mücadele etmeyi de bilir. O zaman toplum boyun eğen değil, haklarını bilen, savunan kişilikli bireylerden oluşur. Hedefimiz eğitimde fırsat eşitliğidir. Doğduğu gün itibariyle kanun önünde eşit olan evlatlarımızı gerçekten eşit imkanlara kavuşturmaktır. Eğitim, teorik bilgilerle uygulamayı birleştirmelidir. Eğitimde müzelerimizi ve öğren yerlerini etkili şekilde kullanarak, gençlerin tarihimizi ve bilimsel gelişmeleri görerek, dokunarak, karşılıklı etkileşim içinde öğrenmelerini sağlamalıyız. Hayat için eğitim. Hayatı anlamlı kılmak için hayat boyu eğitim. Müzeler ve müzelerin atölye çalışmaları, yaşam boyu süren, zevkli, kalıcı, karşılıklı etkileşimli, çağdaş bir eğitim yöntemi olarak benimsenmeli. İhtiyacımız olan her şey elimizin altında. Bunların değerini bilmek ve tabiri caizse un ve şeker varken helvayı yapmak gerekiyor. Çağdaş eğitimden söz ederken 12 Eylül darbesi ürünü ve iktidarın üniversiteleri yönetmelerini sağlayan YÖK mutlaka kaldırılmalı. Bu bağlamda üniversiteler bilimsel özgürlüğe, mali ve idari özerkliğe kavuşturulmalı. Rektör ve dekanların seçimi siyasi iktidarın etkisinden arındırılmalı. Üniversiteler kazançları elbette denetime tabi olacak şekilde ancak izin almadan harcayabilmeli. Bu çerçevede ihtiyaç duyduğu idari veya akademik personeli istihdam ederken devlet üniversiteleri iktidarın ulufe dağıtır gibi istediğine vermediği kadroları beklemek zorunda kalmamalı. Üniversite öğrencileri de üniversite yönetiminde söz sahibi olabilmelidir. Üniversitenin içinden gelen, akademik ve idari yapıyı iyi bilen ve öğrencisinden kopmamak için ağır iş yüküne rağmen öğretmenliğe devam eden biri olarak ifade etmeliyim ki, gençlerimizi eğitip önlerini açtığımızda bilim insanlarımızı yetiştirip onlara araştırma yapmaları için istedikleri imkanları sağladığımızda Türkiye'nin önü açılacak. Eğitim milli bir meseledir. Hiçbir siyasi parti milli eğitimi siyasete malzeme yapmamalıdır. Meseleye şöyle bakalım. Türkiye'yi sarayların, lüks inşaatların gölgesinde mi bırakacağız, akıl ve bilim yoluyla göklere mi yükselteceğiz? İşte soru budur. Vatanına, milletine aşık, evlatları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan bizler açısından cevap bellidir. Çağdaş dünyada üniversiteler hem eğitim veren hem bilim üreten kurumlardır. Bugün belki her şehirde üniversite var ama pek çok üniversitemizin eğitim kalitesi ne yazık ki düşük. Bilim üretimi de istenilen seviyede değil. 31. ayrımın sonu. Sayfa 420.